Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Kardeşim Altuğ Berker'le birlikte bu haftaki konuğumuz Mehmetçik TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Vedat Yenerer. Hoş geldiniz Vedat
Bey.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Ben sadece tek bir özelliğinizi söyledim ama köşe yazarlığınız var, program yapımcılığınız var, belgesel yapımcılığınız var, kitap yazarlığınız var. Biraz bunlardan bahseder misiniz bize yani yaptıklarınızdan?
Vallahi Türkiye gibi renkli bir ülkede yaşadığımız için her şeyden bir gazeteci olarak nasipleniyoruz diyelim. Haberin bol olduğu yerde kimi zaman belgesel oluyor, kimi zaman haber, kimi zaman kitap. Yani bazen diyoruz acaba Alaska'da yaşasaydık ne olacaktı? Balık mevsimi açıldı ve balık mevsimi kapandı gibi haberler olurdu. Ama Türkiye'de her gün bir önceki gündemi yok edecek bomba gelişmeler var. Ve bu da böyle gidiyor. Ben bu meslekte 30 yılımı doldurdum. İlk gün nasılsa bugün de aynı, hiçbir değişiklik yok. Hani bazen eskiden şöyleydi böyleydi falan diyorlar ama ben düşünüyorum hiçbir şey yok. Yani o yüzden gazeteciler genelde Türkiye'de bir de çok sık kurum değiştirdiği için bazı arkadaşlarımız halkla ilişkiler yapıyor, reklamcılık yapıyor, bir de geçim derdinde insanlar. Dolayısıyla çok yönlü gazetecilik Türkiye'de yaygın bir şey. Gönlüm isterdi ki bir gazeteye girelim. Ben ilk Cumhuriyet'e başladığım zaman diyordum ki ben herhalde Cumhuriyet Gazetesi'nden, o zaman daha stajyer girdim, üniversite öğrencisiydim. Herhalde o zaman buradan emekli oluruz diye düşünüyordum. Çünkü bize okulda öğretilen o ansiklopedik gazetecilik düşüncesiyle 6 yıl sonra, yani kadroya girdikten sonra 6 yıl sonra Cumhuriyet'ten ayrılmak zorunda kaldım. O zaman hakikaten dünyanın çok farklı olduğunu gördüm. Diğer meslek grupları gibi gazetecilik de Türkiye'de sıkıntılı ve bir o kadar da keyifli ve renkli bir meslek.
Peki çocukluktan beri istediğiniz bir meslek miydi
ben
yoksa?
Ben her zaman gazeteci olmak istedim. O yüzden ilk tercihim de gazetecilikti. Bu nedenle anneannem her ne kadar rahmetli benim tıp fakültesinde okumamı istediyse de olmadı. Ben gazeteci, daha tipim buna müsait. Daha girişkenim ve biraz da herhalde yay burcuyum. Seviyorum. Hareketli olmayı seviyorum. O yüzden meslek hayatım benim her zaman çok hareketliydi.
Hem mektepli hem alaylı. Yani okurken de gazeteciliğe başlayıp
ya ben üniversite yapan, değil mi? Ben üniversite birinci sınıfta bir yerel gazeteye gittim. Ben üniversitede basın yayın okuyorum. Fotoğraf makinem de yok. Okulun verdiği fotoğraf makinesi ve filmler var. Ben dedim çok güzel fotoğraf çekerim, size haber yapayım filan. İyi dediler. Zaten yerel gazeteler böyle muhabir ararlar. Ben orada başladım. Okulla ilgili birkaç tane haber yapınca okul karıştı. İlk heyecanımı o zaman yaşadım. Eyvah dedim, ben herhalde okuldan atılacağım. Çünkü okulun kirliliğini, okulun pisliğini, rezilliği haber yapmıştım. Tabii rektör filan hepsi zıplamışlar. Bu ne acayip bir şey diye rektörün önüne geliyor yerel gazeteler. Ondan sonra bir Afyon'da bir müzeye gitmiştik. Saçma sapan işte adam, bir kol var orada. Oraya Homa yazmış. Hiç unutmuyorum. İşte İngilizce değil, Almanca değil. Hangi dilden olduğu belli değil. Böyle alaycı bir haber yapmıştım. Sonra da bir gün dediler ki işte Afyon valisi arıyor. Elim ayağıma dolaşmıştı o zaman. Genç bir şey, üniversite öğrencisiydim. Eyvah dedim, vali arıyor. Niye acaba? Valinin de derdi hani, ya işte diyor ki adam, ya ve bilmiyor tabii genç bir muhabir olduğumu. Ya Vedat Bey diyor, öyle yanlışlık olmuş işte, haklısınız, biz onu değiştireceğiz falan. Adam şimdi vali dil döktükçe ben artık eziliyorum telefonda. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde rahmetli Anak Yıldız istihbarat şefiydi. Bize hoca olarak geliyordu. Bize gel dedi. Öyle başladım Cumhuriyet Gazetesi'nde.
Hareketli başlamışsınız.
Hep hareketliyim ben.
Evet. Peki biraz kitaplarınızı şöyle kısaca saymak istiyorum. Siz beni tamamlayın. Ateş Ortasında.
Benim çok var kitabım. Evet. Yani Ateş Ortasında var.
Türkmenler.
Güneydoğu'dan Yalan İslam var. Güneydoğu'dan gazetecilik hikayeleri
Kanlı
var.
Kukta,
Düşman Kardeş
PKK
var. Kanlı Kukta PKK var. Çeçenler var. Gördüm onlar yaşıyor var. Var yani çok kitabım var.
Bunların hepsi yaşayarak ama, değil mi? Hepsi. Kitapların özelliği odur. Yani gazeteci kitaplarının özelliği. Yaşanmış şeyler.
Benim gazetecilik, benim vardır yani tarzım. Ben mesela köşe yazılarımı toplayıp kitap yapmıyorum.
Evet.
Bir de yazdığım kitapta muhakkak ve muhakkak okuyana ilk defa duyacağı şeyleri yazmayı hep tercih ettim. Yani beni okuyan birisi ilk defa şey yapıyor. Okuyor o şeyleri,
bilgileri.
Dolayısıyla önemli. Mesela ben PKK kamplarında çok kaldım. PKK ile ilgili yazdığım kitaplarda da öyle. PKK'nın bilinmeyen yönleri. Bunlar nasıl, ne yerler, ne içerler, nerede yatarlar, nerede kalkarlar, nasıl iletişimleri nasıldır, dağda ne yaparlar, şurada burada. Meslek gereği çok o bölgelerde kalktık. İyi ki de yazmışız. Çünkü yazılmıyor. Yani böyle bir problem var. Bir de bizim Türkiye'de nedense gazetecilerimiz bizim roman ve hayali şeyler yazmaya çok meraklı. Çünkü roman çok satıyor, para kazandırıyor. Gazeteci kitabı satmıyor, hiçbir işe yaramıyor. Ve biz öyle bir hale geldik ki, ya örneğin ünlü işte Robert Fisk diyelim mesela, Lübnan'la ilgili yazdığı kitap dünya çapında patlamıştır. Saygın Avrupalı gazetecilerin kitaplarını biz alıp okuyoruz. Oysa en az bu Avrupalı saygın gazeteciler kadar Türk gazeteciler var. Ama nedense Türk toplumu, Türk devleti bizim kendi gazetecimize ve kendi haber kaynağımıza, yabancıların kendi haber kaynaklarına gösterdiği saygıyı göstermiyorlar. Yani benim bütün meslek hayatım böyle geçti. Şimdi bir anda düşünüyorum. Körfez Savaşı'nda 90 yıllarda ben Irak tarafına geçtim dağdan. Mayın tarlasından Türkiye'ye girdim. O yolu da bize PKK'lılar gösterdi. Dediler ki şu kuru dere yatağından girin. Çünkü mayınladıkları zaman dere akıyordu. Mayınlamadılar. Şimdi kuru dere kurudu, buradan girin. Ve biz hakikaten girdik Hakkari Piniçeken'den. İki Amerikalı bir Fransız gazeteciyle beraber. Bu askerler bize bakıyorlar böyle. Şaşırdılar kaldılar. Dağ başında dere yatağından gelen birileri. Karakol komutanı Üsteğmen'e dedik ki arkadan binlerce insan geliyor. Bize bu yönde bir bilgi gelmedi. Ben size dedim kaynak olarak söylüyorum. Yüz binlerce insan geliyor. Hatırlayacaksınız o 500 bin kişinin geldiği günü, evet. İki gün öncesi. Bizde bu yönde bir şey yok. İki saat sonra aynı bölgeye emin olun belki 30-40 bin kişi geldi. Toplandılar. İşte asker engelledi onları filan. Ondan sonra zaten patladı 500 bin kişi. Biz aynı şeyi konuyu değiştirmeden ona gelmek istiyorum. Kobani diyelim mesela. Hı hı. Irak'tan sonra patlayan Suriye ya da Azerbaycan. Şu anda biz bütün bizim televizyonlarımız, gazetelerimiz yabancı ajanslara bakıyorlar. Eğer şimdi Anadolu Ajansı geçtiği zaman şöyle bir bakıyorlar yabancılar geçmiş mi? Ama bizdeki en tuhaf şey bir muhabir, hem de siz oraya güvendiğiniz muhabiri gönderirsiniz. Onun geçtiği haberi koymadan önce sayfaya beklerler ajansın geçmesini. Ya bu çok...
Güven mi yok? Neden?
Ayıp yani, ayıp. Kendi gönderdiğin muhabire güvenin yok. Çünkü bizde muhabir kalitesi de tabii ki yabancılara göre tartışılır ama gönderdiğin muhabire güven olmadığı için bizde bir dönem korkunç fotoğraf altı gaz haberciliği dediğimiz, sen fotoğrafı çek, biz altını yazarız. Koçum şablonu vardır Türkiye'de. Evet. Sen sadece fotoğrafı çek, gerisini bırak. Biz altını yazarız gazeteciliği olduğu için. Tabii o şeyi toparlamak çok zor. Her ne kadar üniversitelerden insanlar geliyor da olsa gerçekler farklı. Oraya giden insanların gönderdiği haber hala ajanslar tarafından onaylanması beklenir. Onun gönderdiği fotoğraf kullanılır ve ajansların geçtiği haberin içinden böyle harmanlanarak yapılır. Bu tabii etik olarak doğru bir şey değil. Ama bu kaliteye, yani siz başbakanla yurt dışına gidecek muhabir koyuyorsunuz uçağa, adamın yabancı dili yok. Bu dünyada görülmemiş bir şey.
Evet.
Tabii. Yani bizim şu anda nasıl bilmiyorum ama yıllarca böyleydi. Ben yine iddia ediyorum. Bugün başbakanla beraber hani seçilenleri demiyorum. Onların içinde daha nitelikliler olabilir. Genel olarak muhabir anlamında çoğu yabancı dil bilmiyor. Kaldı ki siz şimdi bu adamları alıp Bosna'ya, Kosova'ya, oraya buraya gönderiyorsunuz. Orada dil bilmeyen adam ne kadar yapar?
Tabii. Sadece fotoğraf çekecek.
Fotoğraf çekiyor, görüntü çekiyor. Bir de Türkiye'de bizde sıcak bölge haberciliği şöyledir. Kendisi iyi haber olabilecek kim varsa onu seçerler. Oraya gider kendisi haber olur.
Bunu biraz muhabire açar mısınız?
Muhabire haber yaparlar. Evet. Muhabir kendisini haber yapar. Avrupalı tuttuğu anons bile yapmaz. Yani çok özel bir haber değilse, özel bir haber değilse, yani o bulunduğu bölgede kendisinden başka birkaç kamera daha varsa etik olarak orada özel haber anonsu yapmaz. Ama bizde o haber bırakılır. Oradaki önemli olay bırakılır. Bizim muhabir işte böyle geri geriye yürüyerek işte şöyle oluyor, böyle oluyor. 10 dakika konuşur. Muhabir konuşur, kendini haber yapar. Oysa ki yabancılar sadece mikrofonu tutar, siz mikrofonu görürsünüz. Yani muhabir çoğu zaman gözükmez haberde. Sadece altında haberi yapanın adı yazar, o kadar.
Zaten, o karelerden biraz bahseder misin? O çekilen sıcak görüntüler diyorsun ya, savaş muhabirliği yaptın. Vedat'cığım kusura bakma. Sen diyorum çünkü çok eski.
Çok eskiden biz aşağı yukarı 89 yılından beri tanışıyoruz.
Evet. Yani dilim şeye gelmiyor, resmiye gelmiyor. Tabii ki, o yüzden. Şimdi millet televizyondan film izler gibi izliyor savaşları. Yani burada terör acısını çekmeyenler dışındaki, burada, batıda veya başka yerde bir film gibi izliyorlar. Yani oradaki acılarla empati kuramıyorlar. Biraz onu tarif eder misin? Ben, o yaşanmış
ben
şeyleri biraz.
Ben çok örnek vereyim. Şimdi yönetici ismimi vermeyeyim ama mesela Endonezya'ya Suharto devrilmişti. O işte ünlü diktatör. Ben o zaman Jakarta'daydım. Kan gövdeyi götürüyor. Millet birbirlerine kılıçla vuranlar, işte sopa, taş, her şey, arbedeler var. Ve bizim genel yayın yönetmenimiz bu haberi işte 2-3 gün dosya halinde yayınlıyoruz. Normalde hani neresiyse yazarsınız ya, Endonezya yazan yeri haberin ortasında rejiye girip o Endonezya'yı sil kızım dedi oradan. Niye? Ya Endonezya şimdi bizim halkımız anlamaz, işte arbede var, reyting var filan. Bırak Endonezya anlamaz. Yani bu zihniyet var bizde. Bizim anlayışımız çok farklı. Hani biz Avrupa Birliği'ne filan giriyoruz diyoruz da, biz Avrupa'daki gerçek anlamda gazeteciliği, ki taraflı gazetecilik, ben dünyada objektif gazeteciliğin olduğuna inanmıyorum ama tarafın da biraz objektife yakını diyelim ya da dürüst diyelim, bu Avrupa'da var, her şeye rağmen var, ama bu Türkiye'de yok. Çünkü siz bugün birisi hakkında ağır yazı yazabiliyorsunuz, bir şirket hakkında istediğinizi yazabiliyorsunuz, her türlü manipülasyonu, yalan yanlış yazıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Davalar 5 yıl sürüyor. 5 yılın sonunda da hiçbir şey olmuyor. Avrupa'da siz bir şirketin hakkında, şirketin bilançosunda böyle milimetrik bir oynama yapabilecek bir yalan haberi yaparsanız ve bunu ispat edemezsiniz, yanarsınız. Ya o gazeteyi bitirirler. Ve bunu yapan gazeteci hiçbir yerde iş bulamaz. Bu tür insanları karalayıcı ve sicili bozuk gazeteciler Avrupa'da basın kuruluşları tarafından şeye alınır, yani ambargo altına alınır ve kolay kolay iş bulamazlar. Çünkü ne kadar çok tetikçilik yaparsanız kıymetiniz ve transfer ücretiniz o kadar artar Türkiye'de.
Ama bu eskiden beri yani böyle bir eski zihniyet
şimdi
var.
Şimdi daha mesela da artmış durumda.
Sima abinin sözünü hatırlıyorsun, yani 3 kuvvetin dışında 4. kuvvet, hatta 1. kuvvettir diye ifade etmiş.
Türkiye'de.
Yani o kuvvetin nasıl kullanılacağını da göstermiş.
Zaten baştan yanlış olan sermayenin habercilik yapması, çok yanlış bir şey. Avrupa'da işte örneği var, Murdoch vesaire. Onlar bile ne kadar zor ceza, üstüne ceza yiyorlar. Tabii. Ama bizde tam tersine, sermayesi belli bir miktara ulaştıktan sonra şimdi bir gazetede kuralım, şöyle de bir manipülasyon. Şimdi isim vermeyeyim ben ama ekonomi kanalları bu işlerde kullanılıyor çoğu zaman. Yani spekülasyonlarda kullanılıyor. Üniversitelerde öğretilen de gerçek hayat bambaşka. Ve bu güzel olarak sunuluyor.
Ders veriyordun değil mi?
Efendim, ben İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası gazetecilik dersi veriyordum. Ama sonra siyasi şeylerden nasibimizi aldık.
Üniversite sayısı artışıyla eğitim kalitesi paralel
i̇şte onu
mi?
Onu söylüyorum. Yani Türkiye'de de öyle, bu kadar iletişim fakültesi var. Ama buna bağlı olarak aynı oranda kalitemiz artmıyor. Evet.
Peki ben çok uzaklaşmadan tekrar savaşın içine girmek istiyorum sizi.
Girelim.
Ateş Ortası'nda kitabınız. İlk kitabınızda şöyle. Önce şunu merak ediyorum. Hep yani bir savaş muhabirinde merak ettiğim şey şudur. Mesela tamam, küçüklük hayaliniz gazeteci olmak ama hani savaş muhabirliği ayrı bir şeydir ya.
Ya savaş muhabirliği diye bir şey yok aslında. Evet. Şimdi sıcak bölge haberciliği diyelim ama ben aslında polis adliye muhabiriydim. Şimdi bir kültür sanat muhabirini alıp Güneydoğu'ya gönderemezsiniz. Evet. Yani o anda bir de gazetelerde şu, birisi izinde olur, birisi bir yerde olur. O anda bir olay patlamıştır, bir muhabir göndermek zorundasınız. Bu biraz da mesleki şansla ilgili. Çok isteyip yapamayanlar var, istemeden gidenler de var.
Siz hangisi?
Ben çok meraklıydım. Ben zaten hareketliydim. Ben üniversitede okurken de ben ilk hayatımdaki ilk sıcak bölgeye 89'da Romanya'da Çavuşescu'yu öldürdükleri zaman gittim. İlk o zaman yaşadım. Şimdi üniversiteyi de ben İngilizce okuduğum için yurt dışına bir de çok sık gidiyordum. İşte Paris'te öğrencilik yıllarımda dünyanın en büyük fotoğraf ajansında yazları çalışıyordum. Böyle uluslararası bir şeyim vardı, alışıklığım vardı. Alışıklı olduğum için o anda da pasaportu olan vesaire, bir de onlar da önemli. O anda pasaportu olan adam da gider. Çok oluyor öyle. Olay patlıyor. Sonra Körfez Savaşı falan oldu. Bir gittik zaten aylarca dönmedik böyle öyle.
Çeçenistan, Cezayir, Afganistan, Bosna,
aklınıza
Kosova.
Neresi geliyorsa yani hepsi. Çünkü niye? Birinden sonra bir şey oluyor. Hadi sen git oluyor. Oraya bir şey bir şey yazıyorsunuz. Bir kitap yazıyorsunuz. O biraz daha sizi taşıyor. Hadi o gözle işte Vedat gitsin baksın. İşte şu baksın derken böyle oluyor. Ama
peki pardon, hiç çekindiniz mi? Yani orada tabii ki yani
çekinmez olur muyuz
ölüm korkusuyla yani, birebir olduğunuz
olur mu yani? Yalan kim diyorsa biz gideriz filan. Yok böyle bir şey.
Yani, bir çelik yelek vesaire üzeriniz olur.
Yani çelik yelek filan. Aslında ben çelik elek diyordum onlara. Hı. Çünkü biz eskiden 90'lı yıllarda biz kendi cebimizden verip alıyorduk. Yoktu böyle bir şey. Böyle bir zihniyet yok. Şimdi Avrupa'da bir kurumun yani habercilik yapan bir kurumda bir ciddiyet olur. Yıllarca işte Kahire büroda, Moskova'da, Paris'te orada burada büro şefliği yapmıştır birisi. Ondan sonra onu alırlar, haber müdürü yaparlar, editör yaparlar vesaire. Bizde öyle değil. Bizde yoldan geçen adamı alır gibi o onun tanıdığı, o onun akrabası bu şekilde ilişkilerle müdür yaparlar. Adam çelik yeleğin ne olduğunu bilmiyor ki. Yani gönderdiği muhabirin sorumluluğunu hissetmiyor ki bizde. Mecburen giden muhabir ve kameraman, daha doğrusu annesi babası, oğlum sen aptal mısın? Bir şey al. Bak yabancılar şey yapıyor. Ya ben hiç unutmuyorum. $1,500 gittik istedik olmadı. $1,500 istedi. $3,000 istediler bizden. İki tane çelik yelek için 90'lı yılların başında. Biz de firmaya dedik ki ya biz şimdi sana bunu ödeyemeyiz. Ama ben size söz veriyorum dedim. Benim bütün haberlerimde biz dedim sizin şirketin adını çelik yelek bir reklam karşılığı alalım. Ve hakikaten öyle bize güvendiler, verdiler sağ olsunlar. Sağlam da bir çelik yelek aldı. Çünkü onun içindeki çelik değil biliyorsunuz. İpek kumaş. Ama esas onun önde bir de seramiği olması lazım. Yani özel bir seramiktir o. Yani Kaleşnikov mermisi bile delemez. Şarapnel de delemez. Ama bizde çelik yelek diye normalde bu basit 7.65 tabancalara karşı böyle giyilen içlik gibi yelekler var. Muhabirlere onlarla yolladılar. Ben isim vermek istemiyorum ama giyen arkadaşlarımız bilirler. Yani Bosna'ya, oraya, buraya o yeleklerle gitti bizim arkadaşlarımız. Yani gitmeyen bile vardı hiçbir şeysiz. Zaten bu yelekleri de sonradan öğrendik ki aslında mesela Birleşmiş Milletler'in uçaklarına falan binerken eğer yelek yoksa adam almıyor. Sorumluluk da almıyor.
Evet.
Yani akreditasyon imzalıyorsunuz ama ondan önce bir kere bir kılık kıyafetin var mı yok mu diye bakıyor adam. Bir de yanımızda biz taşıyorduk. Onu giyince mesela arabanın içinde oturulmuyor. Böyle oturuluyor. Şimdi Bosna'da biz devamlı çok uzun kaldık. Veya savaş ortamında çelik yelek giyip arabanın içinde oturmak mümkün değil. Çünkü o sert bir şey olduğu için böyle duruyor. Evet. Halbuki ben de her zaman o çelik yeleği alır böyle cama koyardım ki. Hani
en azından
bir şey gelecekse camdan bizi korusunlar diye yana koyardım. Bizim arkadaşımız Gürcistan'da gözünden vuruldu biliyorsunuz.
Hı. Bosna'da evet. O yeraltı tüneline girdin mi?
Girdim tabii.
Ben de girdim gittiğimde. Çok bayağı faydası olmuş o tünelin.
Ben hem altından gittim hem de bu Sırp ateşinden havalan üzerinden geçerek de eskiden tünel yoktu. Oradan arabayla geçiliyordu, ateş ediyorlardı. Çünkü başka türlü geçiş yeri yoktu ya da günlerce şeyi bekleyeceksin. Birleşmiş Milletler'in uçağını. Mesela soğuk, çok soğuk oluyor orada. -25, -30 oluyor. Birleşmiş Milletler uçağı inemiyor.
Bayağı insanın kurtulmasına vesile olmuş o tünel. İlaçlar vesaire.
Her şey için. Yani çok önemli. Ama çok insan öldü. Bosna gerçek bir dramdır yani. 250 bin insan öldü. Yaklaşık 1 milyona yakın aile dağıldı. Avrupa'nın göbeğinde işte insan haklarından söz edilir. Şundan bundan.
Evet.
İnsanların gözünün içine baka baka korkunç bir dram yaşandı.
Evet.
Ve işte bunlara sessiz kalanların bizim Türkiye'de gelip böyle diş kabuğunu doldurmayacak şeylerden Türkiye'yi insan haklarına saygısız olmakla suçluyorlar ya. Hakikaten çok üzülüyorum ve kanıma dokunuyor.
Evet, o çok incitici yani, gerçekten.
Hitler'in yaptıklarını, Hitler'in düşüncelerine sahip insanlar hala hayatta.
Tabii.
Ve onların gelip tertemiz bir geçmişi, tertemiz bir tarihi olan Türk milletine böyle sen onu işte onu oradan almış da onun kafasına vurmuş da yok insan haklarına aykırıymış da filan gelip böyle hele cezaevlerinde kontroller filan yapıyorlar. Evet, eğer cezaevlerinde orada burada bir yanlışlık varsa bu bizim ayıbımızdır. Hemen düzeltilmesi lazım. Ama böyle bir aşağılamak, bir not vermek, bu Avrupalıların bize not verecek durumu yok. Onlar geçmişlerine baksınlar, hayatları sömürüyle ölümle ve dramla, trajediyle geçmiş. O yüzden ben bazen bir Türk gazeteci olarak çok alınıyorum.
Evet, çok doğru söylüyorsun.
Ama bizim kendi içimizden de oluyor. Mesela Bosna'da bir Sırp'ta ben vurdum diye Türkiye Gazetesi'nin muhabirin attığı manşeti unutmuyorum ben. Çünkü ben Bosna'daydım o sırada. Ve biz Sırp tarafında öldürülmemek için hala duruyor bende. Keşke getirseydim o kimliği. İngiliz kimliği yaptım. İki arkadaş, kameraman ve ben. İşte Anthony bilmem unuttum. Yaptık çünkü Bosna'da kantonlar var. Birinden Hırvat'tan çıkıp bu şeye giriyorsunuz. Sırp kantonuna, oradan çıkıp işte Boşnak Müslüman kantonuna vesaire. O dönemde savaşın başında hala geçebiliyorduk. Ama o haberden sonra bitti. Tabii. Çünkü bütün dünyaya rezil olduk. Türk gazeteciler cephede savaşıyor. Ama sen bizim adımıza gazeteciyim diyerek bunu yapıyorsun. Yani bizim, yani bu millete de zarar veriyorsun.
Tabii
sen
hepiniz tehlikeli.
Yani ertesi gün ne yazısı yazdılar biliyor musunuz? Özürleri neydi? Attım ama vuramamış olabilirim diye bir şey vardı. Yani bu daha beter. Yani.
Bosna'ya sonra tekrar gitme imkanı bulabilir mi? Savaştan sonra, yani son zamanlarda.
Tabii savaştan sonra da gittim tabii.
Yani Türklere sevgi büyük.
Sevgi zaten tarihi bir sevgi zaten. Kan bağı var
evet,
yani.
Yani ve kendi köyümüz, kendi ilimiz gibi her şeyini biz yapmışız.
Ama sadece Bosna değil ki. Biz Kosova'da öyle.
Evet.
Kosova'da mükemmel. Yani bugün şimdi bizim o Kosova'da bir yere giderseniz her şeyi biz tamir ettik. Ben Sultan Murat Türbesi'ne girdim Kosova'da. Yerle bir olmuş o türbedar ailesinin kaldığı ev yağmalanmış. Evin içine girdik. Yüzyıllarca o türbedar ailesi, soyadları da türbedar zaten, o aileyi koruyan bir aile ve bunlara her sene Sultan Hüdavendigâr döneminden itibaren ödenek çıkmış. Onların şeyleri duruyor. Ne derler? Tuğralı eski fermanlar. Kameraman arkadaşımla bir girdik eve. Kar. Evin içine kar yağmış. Yani güvenlik olmadığı için kaçmışlar. Ben yerlerden o tuğralı, o tapuları, tapu belgeleri, eski Osmanlı şeyleri böyle şeylerle topladım. Sonra bulduk şeyi, onları ben götürüp şeye verdim, bizim oradaki Türk birliğine verdim. Gelmişler Fransız askerleri, daha sonra türbedar ailesine demişler ki bütün bu tapuma bu kayıtları ne varsa bize verin diye. Onlar da bizde böyle bir şey yok, vermeyiz demişler. Ondan sonra ben çok uğraştım. Çok haber yaptık, yani hiç kimse sahip çıkmıyor diye. Sonunda şimdi biraz yapıldı ama çok vahimdir. Ben bunu yaptığım zaman hemen böyle onun 200-300 metre ilerisinde Sultan Murad'ı hançeriyle şehit eden Obilić, Sırp askeri Obilić'in anıt mezarı duruyor. Ve anıt mezarında Birleşmiş Milletler askerleri nöbet tutuyordu. Düşünün. Bakın çok önemli ve anlamlı bir şeydir bu söylediğim. Adamlar Türk sultanını öldüren savaşçının anıtını o Birleşmiş Milletler askeri nöbet tutarak bekliyor. Bizim Sultan Murat'ımızın ve yanında iki tane paşa mezarımız var. Onlar sahipsiz, dökülmüş. Yani işler acısı bir durumdaydı. Şimdi neyse biraz toparladık. Ama
ben bununla bağlantılı konu geçmeden iki şey arda arda söylemek istiyorum. Çünkü orada şahit oluyorsun, insanlarla birlikte oluyorsun. Yani hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da Türkiye'den beklenti ne gördün sen orada? Yani insanlar, ya halklar.
Ya Türkiye'den daha fazla ilgi ve devlet şeyi bekliyorlar. Yardım da bekliyorlar ama bu yardım parasal yardım değil. Mesela ben o zaman Kızılay, yani o dönemki Kızılay'ı söylüyorum. Hatta bana kızdılar, ya niye bize şey yap. Ya prizlere girdik, iki tane Kızılay tırı baktık duruyor orada. Dediler ki bu tır bir haftadır duruyor burada. Bisküvi getirmişler. Ve bir hafta boyunca da onu da dağıtamamışlar, orada duruyor. Adam diyor ki, ya kardeşim Prizren 500 yıllık Türk kenti. Burada herkes %90'ı Türk. Ya biz bisküvi falan istemiyoruz. Ya biz burada savaşı geçirdik. Her şeyimiz var. Ya kardeşim bize biraz ilgi göster. Alın çocuklarımızı Türkiye'de okutun. Ya biraz tabii şimdi toparlandı. O ilk zamanları söylüyorum. Şimdi daha iyiyiz. İlgi, işte yani destek olun siyasi olarak.
Peki bizi niye küçültmeye çalışıyorlar? Büyüyeceğiz endişesi var onlarda. Yani mesela Avrupa Birliği'nden bahsettin demin. Avrupa Birliği dünya savaşları gördü, Avrupa ülkeleri. Acılar çekti. Her evde insanlar öldü. binalar yıkıldı, şehirler gitti. Acı çektiler. Şimdi medenileştiler, sonra da birlik oldular. Demek ki birlik olmakta bir makuliyet var. Değil mi?
Yani ama bir... hala birlik değil, Avrupa evet. Birliği'ni ben dağılacağını düşünüyorum.
Şüphe, yani o yolda gidiyor.
Şu anki
çünkü
durumu öyle.
Temelleri birleştirici, harç taşımayan temeller.
Evet.
Biz de diyoruz ki, senin dediğin gibi, Türkiye büyük Türkiye olsun. 2023 diyoruz keşke. Ya. Avrasya bölgesinde.
Ne güzel olur.
Orta Doğu'da.
Ne güzel olur.
Bir birlik kursun. O birliğin öncüsü olsun.
Olmasın. Modern, ortağı olsun.
Çağdaş.
Ona razıyız. Yani, niye önce olur?
Avrupa ortak Birliği, olalım. Avrupa Birliği madem iyi, bizim de Türk Birliği'miz olsun.
Ben de diyorum ki neden biz İran'la ve Azerbaycan'la sınırlarımızı açamıyoruz? Yani Avusturya ile Almanya sınırlarını açıyor. Hiçbir problem yok. Otobanla geçiyor. Biz de kendi Türkmenistan'a kadar otoban yapamaz mıyız? Dört giriş.
Değil mi?
Herkes evet. işlediği suçtan sınırın içindeki olan yasalardan sorumludur.
Vizeyi, pasaportu evet. kaldıralım.
Kaldıralım.
Hayır, kimlikten geçeceksin. Tabii. Yakalanırsan, bir suç işlersen o ülkenin kanunlarına göre yaparsın.
Evet.
Yani nedir bu? Terörist, ben dağda beraber aynı kampta yattığım adam iki gün sonra Almanya'da Köln'de görüyorum. Ama Türkiye'nin namuslu, dürüst vatandaşı 50 tane belge götürüyor. Avrupa'dan vize alacak da Almanya'ya gidecek, Fransa'ya gidecek, İngiltere'ye gidecek. Evet. Şimdi ben bunu birebir yaşıyorum. Dolayısıyla hani derler ya, bataklık, işte bataklığı kurutmak lazım, terör, Irak filan. Bataklık Avrupa. Türkiye'nin terör konusundaki bataklığı Sevr revanşistlerinin hala gizli belgelerle Türkiye'nin önüne koydukları, işte bu Avrupa'daki eski düşmanlarımız. Hiç değişen bir şey yok. Bakıyorsunuz her şeyin altından Fransız, İngiliz çıkıyor. Bu son derece rahatsız edici bir şey. Dürüstlük yok, müttefiklik yok.
Evet. Peki ben biraz konuyu değiştireyim. Çünkü çok güzel mesajlar verdiniz. Öyle kalsın
ben
istiyorum. Birlik
yok, söylüyorum.
Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Biz de yani sınırların kaldırılmasını istiyoruz. Birlik olsun
bak,
istiyoruz.
Keşke.
İnşallah bu güzel temennilerimize
yani
katılıyoruz.
Yani Avrupa'nın en büyük korkusu, Türkiye'de benzin 1 liraya düşerse
tabii.
Avrupa biter. Şimdi ben niye Tebriz'den açmıyorum? Tamamı Türk olan niye sınırlarımızı kaldırmıyoruz? Kaldıralım. Aynı evet. dil, aynı kültür, her şeyimiz
tabii.
aynı. Zamanla barışın geldiği her yerle sınırları kaldırabiliriz. Niye kaldırmıyoruz?
Tabii ki.
Yani Irak'ta da kaldırırız. Niye kaldırmıyoruz? Onlar da bizim akraba toplumumuz. Yani
tabii
bu
tabii.
ülkede her bu bayrağı, kendi bayrağı, kendi namusu gören herkes bizim kardeşimiz, vatandaşımızdır. Biz Türk, Kürt, Arap bilmem ne ayırmıyoruz ki.
Tabii.
Huzur gelirse oraya onu da kaldırırız. Keşke Suriye ne kadar güzel ilişkiler başlamıştı. Ekonomik olarak da ne güzel iki tarafta kalkınıyordu. Hatta bir ara artık vizeler
tabii,
de kalksın dedi. Ne güzel. Keşke
tamam.
barış gelse de komple bir yeni artık bu halklar da rahatlasa Orta Doğu'daki. Ama,
İnşallah.
Yani tabii ki hedef o olmalı ama bakıyorsunuz olmaz diyorlar. Araya illa bir şey koyuyorlar.
Ama o da gidecek çünkü biz
i̇nşallah.
Yani kararlı
şimdi
olunursa
inşallah
falan birlik...
diyoruz ama yasak değil mi
inşallah?
Çünkü evet. Sizin kanalda yasak inşallah demeyelim.
Ara ara izin var sanırım.
Kısmetse mi diyeceğiz, ne diyeceğiz?
Kısmetse.
İyi takip ediyoruz.
Evet. Kısmetse bu düşüncemiz olacak. Şimdi gazetecilikten bahsettik. Şimdi taraflı gazetecilik ve savaş muhabirliğinden bahsetmişken şundan söz etmeden geçemeyeceğim. İliştirilmiş, Türkiye'ye çevrilmiş halde embedded gazetecilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok tartışıldı bu.
Ya tartışıldı ama bu dönemsel bir şey.
Evet.
Yani özellikle böyle bir gazetecilik yok Türkiye'de.
Ama dünyada var. Biz 2003'te Irak Savaşı'nda tanıdık.
O zaman oldu.
Evet, o zaman çok
dünya
oldu.
İşte reklamını çok güzel evet. yaptırdılar. İşte çölde nasıl gider, nasıl süspansiyonu var. Hepsini gördü bütün dünya. Amerikan evet. tanklarının çölde ne güzel hareket ettiğini, topların ne güzel ateş ettiğini, lazer sistemiyle ne güzel vuruşlar yapıldığını hatırlıyorsunuz. O görüntüler
evet.
uçaktan çekilen. Çok güzel bir silah pazarının tanıtımı yapıldı. Yani embedded, iliştirilmiş gazetecilik aslında dünyada da o kadar yaygın değil. Sadece uluslararası arenada böyle dünyanın, işte Birleşmiş Milletler'in müdahale ettiği yerlerde ya belli bir düzen gerekiyor. Düzen olmazsa olmaz. Düzenden kasıt nedir? Ya kimsin nesin? Bir akreditasyon olsun. Akreditasyonu da eskiden şöyleydi. Bulunduğun kurum faks çekiyordu. Yani bizim muhabirimizdir diye. Oradan da akreditasyon veriyordu. Ona göre insanları sıraya koyup bir şey yapılacaksa. Çünkü hakikaten dünyanın her yerinden bazen mesela birkaç yüz gazeteci görürsünüz bir yerde. Yani onları bir düzene koymadan olmaz. Eğer düzene koymazsanız savaş savaş olmaktan çıkar. Gazeteci demeyin. Oraya gelenlerin hepsi çılgın. Hiçbiri normal değil. hepsi yüksek adrenalin yüklü insanlar. Hiçbir normal, yani o gazeteci diyoruz ya,
evet.
Onların hepsi o sıcak bölge elemanları. Onların hepsi, çoğu askerlerden de doğrusu daha soğukkanlıdır. Çünkü o bölgeden çıkıyor, öbürüne gidiyor. Ama bu gazeteci 15 gün sonra Afganistan, oradan çıkıyor. Yani çoğundan daha soğukkanlıdır. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bizim böyle her ne kadar Karadenizli kameraman, isim vermeyeyim, arkadaşlarımız vardır. Böyle asker böyle mayınla arama yapar. O da önüne geçer, geri çeker böyle. Yani... Şaka değil, böyle gazeteciler
gördüm
var.
Gördüm diyorsunuz.
Var, ölenler de oldu. Vallahi. Mesela ateş eden helikopterin altına girip fotoğraf çeken gazetecileri tanıyorum ben. Bunlar serbest gazeteciler, serbest böyle freelance dediklerimiz. Geliyorlar, yani çekecekleri fotoğrafın kalitesiyle para kazanıyorlar. Ve ona göre isim yapıyorlar. Ona göre de başka bir yere gidince daha yüksek parayla gidiyorlar. Avrupa'da çok profesyonel bu işler. Hiç unutmuyorum, özel bir araçla gelmişlerdi, üzerlerinde şey... öldüler. Irak'ta öldüler onlar. Şu ana kadar da 7-8 tane arkadaşım öldü. Halka ateş eden helikopterin altına böyle koşarak girip işte o anı yakalamaya çalışıyor. Kim bilir kafasında ne var. Dolayısıyla eğer siz bu tür operasyonlarda medyayı yönetemezseniz o ordu rezalet olur. Yani bu mesela Arnavutluk'ta yaşandı. O iç savaş sırasında da karman çorman şey oluyor. Yani çok önemli. Gazeteciyi tutamazsınız. Yani öyle bir hal alıyor ki bir gazeteci gittiği zaman arkasından 300 gazeteci gidiyor. O niye çekti, ben niye çekmedim diye.
Öyle resimlerden oluşmuş bir sergin de vardı galiba.
Ben 2002'de Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 savaş bölgesinden
90
fotoğraf sergiledim. Şimdi bizde nasıl olur mesela? Bizde gazeteciler, mesela bir yerde Türk gazeteciler varsa hemen tanırsınız. Niye? Arka arkaya giderler böyle araçlar. 4 araç. Niye? Kardeş, birbirimizi atlatmayalım. Bak. O yüzden her olaya herkesin görüntüleri farklı açılandır. Aynıdır. Aynı olayı çekerler. Ve her kim bu gruba katılmayıp ya ben bağımsız iş yapacağım derse ondan rahatsız olurlar. Tavır yaparlar. Muhabirleri kameramana der ki ya söyle ona, sen ona uyma. Bak o tehlikeli yerlere gidiyor, sen gitme. Bak söyle ona gitmesin filan gibi. Böyle bizde komik bir şey var. Türk gazetecileri konvoy halinde görürseniz hemen anlarsınız.
Onlar Türk gibi.
Yani böyle bir şey dünyada yok. Herkes birbirine rakiptir. Yani Türk habercilik rekabet demektir. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya kalkar. Ama daha bizde bismillah, daha buradan giderken uçakta herkes birbirine der ki tabii. Bak birbirimizi atlatmıyoruz, şey yapmıyoruz, tamam. Gece gündüz birlikte, akşam beraber yerler, beraber içerler, 5 araba arka arkaya giderler. Ya bu bizim böyle değişik bir gazetecilik.
Türk milleti dayanışması ruhu.
Bir örneği.
Ama ne oluyor? Ama ne oluyor?
Aynı kareler.
Binlerce dolar para ödeyerek kurumlar ajansların haberlerini kullanıyor. Hala yine burnumuzun dibinde bir savaş var. Hangi Türk gazetecilerin haber alıyoruz? Hiçbirinden. Birkaç tane Türk gazeteci çıktı, ben buranın uzmanıyım dedi. Söylediklerinin hepsi yanlış çıktı. Yani isim vermeyeyim buradan gazete, işte ben oranın uzmanıyım, ben onları tanıyorum diyenlerin hepsi rezil oldu. Özellikle bu 49
Türk görevlisinin de
şu anda bırakıldılar. Ben komutanla konuştum. Biraz sonra yoldalar, çıkıyorlar diye aradan aylar geçti. Ne oluyor? Uzmanlaşmamış. Sadece bir takım dini faaliyetlerden veya cemaatlerden dolayı insanlara yakınlık gösterdikleri için haber yok. Haber yapılmıyor. Haberci olarak gitmiyorlar oraya. Bizde neden Filistin'de hiç haber yok? Ben şu anda en az 5 tane gazeteci sayarım size Filistin'de yaşayan bir gazete veya şeyin temsilcisi olarak, ama hiç haber çıkmaz. Hep Reuters'in veya dünyanın herhangi bir ajansının haberi çıkar. Ya gazetecilerin toplantısına gitmezler. Yani adam bir basın toplantısı düzenler, onlar gelmezler. Onlar hep böyle ayrı evlerde şey yaparlar. Bu böyle tipik bizde böyle bir anlayış. Belli bir kesimin gazeteleri böyle habercilik yapar. Son dönemde birazcık açıldılar. Çünkü artık bulundukları evlerde bombalanmaya başlayınca artık evet burada işte şu anda bombalanıyoruz diye habercilik yapılıyor. Ama genel olarak böyle. Ben yani isim vermiyorum ama çoğunu tanıyorum.
Ben vereyim. Mesela TRT Türk'ü başarılı buluyorum ben bu anlamda, dış haber şeyinde.
Ben de başarılı buluyorum. TRT Türk'ü, ben Avaz'ı çok başarılı buluyorum. TRT Türk'ü pek izleyemiyorum ama Avaz'ı izliyorum.
Yani her yerinden canlı bağlantı.
Avaz'ı çok beğeniyorum. Tebrik ederim. İyi habercilik yapıyorlar ama TRT1 için aynı şeyi söyleyemem. Yani söylemem zaten.
Peki başarılı olanlar da var. Peki,
var tabii ki. Var. Çok, var. Ben tekrar ediyorum. Türkiye'deki gazeteci kalitesi Çok iyi gazetecilerimiz var.
Değerlendirmesini bilmemiz gerekiyor.
Biliyor musunuz bugün Avrupa'nın, Amerika'nın en tanınmış yayın organlarının Türk prodüktörleri ve muhabirleri, kameramanları el üstünde tutuluyor. O kadar değerli adamlar var ki. Ama bunu bizim halkımız bilmiyor. Çünkü bu insanlar doğru habercilik yapıyorlar, kaliteli, etik ve ahlaklı habercilik yapıyorlar ve hep yabancı kuruluşlara çalışıyorlar. Çünkü bu zihniyet Türkiye'de para etmiyor, para kazanamıyor bu adam Türkiye'de. Para vermiyorlar bu adama. İstemiyorlar böyle bir adamı. Yani bir şeyi off the record dendiği zaman Avrupa'da o bitmiştir, off the record'tır.
Peki ben bir fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Size göstermiştim, şimdi izleyicilerimiz de ekranda görüyorlar fotoğrafı. Bu fotoğraf Kevin Costner'ın biliyorsunuz 1994'te Pulitzer ödülü aldı Sudan'da. Kurgu diyenler var ama ben işin başka bir yönüne vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Kevin Costner'a basın toplantısında soruyorlar Akbaba kaçtı mı diye. Akbabanın kaçtığını söylüyor. O açlıktan ölmek üzere olan çocukla Birleşmiş Milletler kampı arasında birkaç kilometre var. Yani o çocuğun kampa tek başına geri dönme ihtimali hiçbir şekilde yok. Kevin Costner'a çocuğa yardım edip etmediğini soruyorlar. Önce cevap veremiyor. Sonra da ben bir gazeteciyim. Yardım görevlisi değilim. Zaten biz gazetecilere sürekli yerlere yaklaşmayın. Bulaşıcı hastalık tehlikesiyle diyor. Dolayısıyla çocuğa yardım etmediği, çocuğu orada ölüme terk ettiği konusunda hemfikir oluyorlar. Daha sonra Kevin Costner buna şey yapamıyor. Yani vicdani olarak, çok teşekkür ederim. Vicdani olarak bunu kaldıramıyor. Tabii çok daha büyük bir hata yapıyor. İntihar ediyor bundan birkaç ay sonra kendi arabasıyla.
Ben bir gazetecinin ondan dolayı intihar edeceğine inanmıyorum. Bir kere o çocuğun akıbeti konusunda bir bilgi sahibi olduğuna inanmıyorum.
Evet. Yok zaten yok.
Onu eleştirenlerin de bilgi sahibi olduğuna inanmıyorum.
Evet.
Çünkü yani o Afrika dediğiniz yerde öyle yolun ortasında gidiyorsunuz uçsuz bucaksız bir ortamda bir tane çocuk, bir tane akbaba 5 kilometre ileride de bir kamp olsa onu çocuğu alır herkes götürür. Ama Afrika ve bu özellikle bu tür bölgeler her 20 metrede bir tane görürsünüz bundan. Yani özellikle muson zamanı bu sıtma hastalığının yaygın olduğu zamanlarda filan ya dökülüyor bir yatakta 5 çocuk yatıyor her taraf böyle. Yani açlık, hastalık bir araya gelen yerlerde siz hakikaten yürüyemezsiniz. Etrafta o kadar çok var ki fotoğrafı çekip gidersin. Yapamazsın bir şey. Ne yapacaksın? Çünkü senin yanında ambulans yok. Senin yanında doktor yok. Hiçbir şey yok. Ama bomboş bir çölde bir tane çocuk, bebek, bir tane de yanında akbaba duruyorsa tabii alır taşı akbabanın kafasına atarım yani. Çok evet. Normal bir şey. Arabaya da koyarım. En yakın bırakırım. Yani bir şey olmuş. Başına bir şey gelmiş diye. Ama bu fotoğrafın çekildiği yer bir tane değil, binlerce var. Halen de öyle. Gidin insanlar açlıktan kırılıyor.
Evet.
Yapacak hiçbir şey yok. Eğiliyor. Ben Etiyopya-Eritre sınırında, bu Etiyopya-Eritre savaşında emin olun en az 10 bin tane ceset vardı arazide. Atıyorum kafadan ama yani 1-2 bin kesmez beni yani. 10 bin tane uçaklarla birbirlerini bombalamışlar, binlerce insan şey olmuş işte 3 gecede 60-70 bin kayıp var ve cesetler duruyor 10 metre yanında askerler kamp kurmuşlar hatta asker palaskasını bir şeyini şey yaptığı zaman bizim de yanımızda cesetlerin üzerinden bakıyorlar sağlam bir şey varsa bok bakıyorlar filan cesedin yanında ya bir ceset 3 gün sonra artık korkunç şey olur kokar ve artık yanında durulmaz onun yani sadece kokusundan değil. Ama öyle bir yaşam var orada. Dolayısıyla söylenenlerin ben inanmıyorum. Gazeteci çekmiş fotoğrafı. Ayrıca da o fotoğraftan ben size çok daha vahim, çok daha fazla fotoğraf söylerim. Yani o ne ki?
Zaten vahimlik derecesi değil de bir gazetecinin orada ne yapması gerekiyor? Var. Yani orada yani bir vicdani sorumluluk hissediyor mu bir gazeteci yani ne yapması gerekiyor
işte, aslında? Türk yani, Türk hissediyor. Yani
Türk hissediyor. Mesela Coşkun Aral, Coşkun Aral'ın ben Beyrut büroya girdim. Reuters'in bir haber geçeceğim yıllar önce. Hatta İsrail o zaman Kana diye bir kamp vardı. Birleşmiş Milletler kampı. Orayı 97 filan herhalde. Orayı vurmuştu. Şeyler oraya saklanıyor diye militanlar. Müthiş bir dram var. Görüntüleri geçmek için Beyrut'ta Reuters'e girdim. Bir baktım. Coşkun abi ben çok sevdiğim bir abimiz. bir tank var, arkada bombalar patlıyor. Böyle şu şey büyüklüğünde bayağı böyle bir buçuğa, bir buçuk gibi bir fotoğraf, siyah beyaz. Birinin böyle yaralı ama kendinde değil, ensesinden tutmuş, sürükleyerek elinde böyle fotoğraf makinesi eğilmiş. Arka tarafta bir şeyler patlıyor ve onu götürürken çok müthiş. Bir baktım o kadar gururlandım ki, aa dedim Coşkun abi, kamera arkası, aa dedim Coşkun abi filan. Dedim kim olduğunu biliyor musunuz? Tabii de tanıyoruz dedi biz onu dedi. O zaman tabii Coşkun abi gerçekten Lübnan'da çok başarılı işler yaptı. O zaman mesela gurur veren bir fotoğraftı. Yaralıyı böyle sırtından çekmiş, ateş altından çıkartırken başka biri çekmiş. Başka bir fotoğrafçı çekmiş. Kendisi çekmiyor fotoğrafı.
Çok kısa.
O çok güzel bir şey.
O işte. Açlık belki 50 milyon dolara halledilebiliyor. Bütün dünyayı belki 2 milyar dolara
sadece Türkiye'de atılan ekmekle hallediliyor.
Evet. Ama 1 trilyon dolar Amerika silaha harcayabiliyor.
Sadece Amerika mı harcıyor? Herkes harcıyor.
İşte onları da sayarsan kaç trilyon dolar oldu? Yani demin tankı tanıttın ya.
Herkes biliyor yani. Çok normal. Ya sadece Türkiye'de geçen birisi, ben bir yerde izledim. Türkiye'de atılan ekmekle Afrika'nın yarısı doyuyor ya. O kadar fazla ekmek atılıyor. Yani o gün bir askeri birliğe gittik Etiyopya'da, Eritre tarafında. Bir şey böyle üzeri sinek olan bir şey getirdiler. Askeri birlik. Böyle ki pis böyle bir kap. Onun içine böyle bayat ekmekleri doğradı. Sonra da böyle salçalı bir su gibi bir şeyi böyle üstüne gezdirdi. Benim önüme koydu. Ben de dedim ki ben tokum dedim, kameraman arkadaşıma vereyim dedim. Verince şöyle yaptı. Baktı yenecek gibi değil. Ben dedi askerin şeyini, iyaşesini yiyemem dedi. Benim gönlüm el vermez diye. Ben de hemen çevirdim filan. Ha olur mu filan diyorlar. Ne yüce insan filan diye. Ama yenecek gibi değil yani. Onunla besleniyorlar ya. Evet. Yani yok ki hiçbir şey yok. Ya da şeyi yapıyorlar. Ya beyaz bir nedir onun? Darı değil de böyle değişik bir şey. Onu böyle herkes ellerinde herhalde Birleşmiş Milletler dağıtıyor. 1-2 kiloyla böyle değirmenin önünde bekliyorlar çocuklar. Onu ununu yapıyorlar. Böyle bulamaç gibi bir şey oluyor. Onu yiyorlar. Böyle bulayıp bulayıp suya onu yiyorlar. Çok ciddi bir problem var ama burada şimdi Suudi Arabistan dünyanın en zengin ülkesi. Dünyada en fazla hayvan kesilen ülke belki de. Şey olmadığı halde, ihtiyaç olmadığı halde sırf kurban bayramı nedeniyle. Ama tam karşısı Somali vesaire dünyanın en yoksul ülkeleri. Hatta, birazcık bu konuları şey yapmak lazım.
Hatta pardon sözünüzü kestim. Suudi Arabistan, evet Katar obezite konusunda en sorunlu ülkelerden biri ayrıca da yani. Programımızın sonuna geldik ama sizi de yakalamışken bunu da sormazsam hiç olmayacak diye düşünüyorum. Sizin çünkü çok ses getiren bir belgeseliniz vardı.
Hangisi?
Tribün terörü ya da futbol terörü şeklinde.
Yani,
tribün terörü. Nasıl böyle bir belgesel yapmaya karar verdiniz? Ben 1 Kasım'da seyrettim ve çok çarpıcı görüntüler var orada.
Yani şöyle, bir çok tanınmış bir sinema yönetmeni arkadaşım, benim üniversiteden arkadaşım. Bir de Türkiye'nin çok tanınmış bir reklam prodüktörü arkadaşım, prodüksiyon şirketi. Üçümüz bir araya geldik, bir sohbette, yemek yerken. Yine böyle bu olaylar olmuştu, milleti bıçaklıyorlar vesaire böyle, bu hooliganlar filan. Ya dedik ki, ya bir belgesel çekelim. Şöyle bir şey yapalım. İşte ben çekeyim, arkadaşım prodüksiyonunu yapsın, ne gerekiyorsa, kamerası, şusu, busu, her şeyi. Diğer arkadaşımız da montajlasın. 6 ay çalıştık. 3 büyük takım. Gece, gündüz 2 kameraman. Bazı maçlara ben de gittim, bazı seyahatlere de ben de gittim. 6 ay çekim yaptık. Bu yaptıklarımızı bir araya getirince öyle şeyler çıktı ki,
evet.
Yani Türkiye'nin böyle tanınmış işte spor yazarları dahil hepsi gördüler. Şansal Büyük Ağa, işte Fatih Altaylı filan. Hatta Fatih Altaylı yazdı ya, bu belgeseli kimse yayınlayamıyor diye. Gerçekten hiçbir spor programı bu görüntüleri yayınlayamazdı. Neden? Bunları yayınlayan adam o kulüplere giremez. Özellikle Fenerbahçe'ye. Ben Fenerbahçeliyim bu arada. Ama benim öyle şeyler çektim ki bu spor adına utanç verici şeyler. Korkunç. Yani spor filan değil bu. Kriminal.
Tabii
yani.
Tabii kriminal. Başka zaten yok. Alenen kendileri de söylüyorlar şarkılarında.
Evet ve bütün bunları polis gayet yakinen tanıyor. Yollarda benzin istasyonları yakılıyor, yıkılıyor. Marketler yağmalanıyor. Bir anda 50 kişi giriyor ve market yağmalıyorlar. Evet. Ve bunların bazılarını biz hep görüntüledik. Ve bunu Uğur Dündar o zaman bizden satın aldı ve bir bölümünü yayınladı.
Bir bölümünü. Evet. Ben çünkü internette izlediğim
O da Uğur Dündar'ın büyük gazetecilik cesaretiyle o bunları biz yayınlarız dedi ve aldı gerçekten. Uğur Dündar yayınladı. Ama tabii yayınlanmayan bölümler de var. Korkunç. Korkunç. Evet. Bu devlet eğer isterse bir hafta içinde tribün terörü biter. Bir hafta içinde.
İnşallah diyelim.
Tamamı sabıkalı. Üç kulüp içinde söylüyorum. Hepsinden toplasanız 200 kişiyi geçmez. Evet. Böyle mıknatıs gibi böyle gruplar var. Bunlar bütün kriminalleri topluyorlar. İşsiz, güçsüz, bir kuruş yanlarında böyle sepette simit sepet dolusu simitler böyle önlerine konulur. Yakın, yıkın, işte şöyle yaparsam yıkın, böyle yaparsam bağırın filan gibi. Ama hepsini toplasanız bu kulüplerde 200 tane adam var.
Yetiyor bu işte.
Fazlasıyla yetiyor. İnsanları yani kimse ailesiyle artık maça filan gitmek istemiyor.
Şu anda boş tribünler.
Evet. Peki aslında şöyle bitirmek istiyorum programımın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey varsa inşallah. Evet.
İnşallah çünkü, Allah Türk milletinin yolunu açık etsin. İnşallah birlik, beraberlik. Ve huzur gelsin toplumumuza. İnşallah. Çünkü kan, kin, nefret, gözyaşı yetsin artık bu ülkede.
İnşallah tabii.
Bu ülkeyi selamete çıkacak insanların da sonuna kadar zaten bu toplum, bu millet destekçisi olacaktır. İnşallah da çıkacaktır. Yine inşallah diyelim ama kısmetse öyle ceza veriyorsunuz.
Yani,
hepimizin temennileri aynı şekilde.
İnşallah evet biz de kesinlikle katılıyoruz. Çünkü şunu da söylemek istiyorum. Hani bir böyle hani küfürler, hakaretler futbolda değil sadece her yerde her bir yerde, nefret maalesef, dili hakim.
Nefret
biz de hani nefret dili kalksın, sevgi dili gelsin diye dileklerimizi
bulunalım. O gelsin ama ondan önce silahlar sussun. Silahını i̇nşallah, taşıyanlar silahlarını bu memleketin, bu milletin ensesinden kaldırsın.
Evet, kesinlikle.
Ondan sonra huzur ve mutluluğu konuşabiliriz. İnşallah. Ama silahların gölgesinde bize ne huzur var ne mutluluk var.
Evet.
Bize de yok, silahı tutana da yok, onları yönetene de yok, hiç kimseye yok.
Evet, inşallah. Kesinlikle katılıyoruz bu güzel kısmetse dileklerinize.
Kısmetse.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben çok teşekkür ederim.
Güzel, keyifli bir sohbetti.
Bana teşekkür. Bu imkanı verdiğiniz için en azından düşüncelerimizi ifade ettik.
İnşallah.
Eksik olmayın.
Peki.
Gönlünüze sağlık.
Peki değerli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir konukla yeni bir hayata dair de tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.